Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta sesiyle, yorumuyla Türk sanat müziğinin divası, dinleyicilerimizin gönlünde taht kurmuş sayın Ayşe Taş'la birlikteyiz. Değerli ustamız hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz. Çok şeref hoş bulduk.
Teşekkür şeref verdiniz ediyorum. Efendim.
O şeref bana ait, sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Evet.
Seçil Hanım da söyledi. Dinleyicilerimizin yüreğinde hakikaten taht kurmuş bir sanatçı.
Ne kadar önemli bir şey,
ne mutlu bana.
Hepimiz
ne
çok iyi tanıyoruz bana. Sizi. Dinleyicilerimiz de eminim çok iyi tanıyor. Ama evet, bir kez de sizin ağzınızdan bu müzik macerası nasıl başladı? Çok klasik olacak ama maalesef. Bu müzik... Nereden başladı?
Şimdi
nasıl
ben bir başlarsam epey bir konuşuruz.
Ben kısaca şöyle özetliyorum. Şimdi önce doğum tarihimden başlayayım. 1 Şubat... Ünye, orada Akkuş doğumluyum.
Evet.
İstanbul'a büyüdüm.
Gazantepli'de de büyüdüm.
Hayır, değil mi? Ama ikinci vatanımdır orası
evet,
benim. Çok severim. Onu ayrıca söyleyeyim size.
Evet.
Akkuş'ta doğdum. Doğmuşum daha doğrusu öyle diyeyim. İstanbul'da büyüdüm. Evet. 35 yıldır da Ankara'dayım.
Ankara'dasınız.
Müzik macerası da işte 8-9 yaşlarında başladı.
Çok küçük yaşlarında.
Eniştem Ayhan Kocagöz'le başladım ben bu işe.
Evet.
Tesadüf başladım aslında. Hiç öyle bir niyetim yoktu. Onun hocası vardı, Ali Nihat Karamümşoğlu. Eniştemin gözleri bozulduğu için askere gitmeden önce hani ne yapalım ne edelim, ona bir enstrüman bir şey alalım çalsın, hani başka yönlere eğilmesin diye.
Evet.
Bir önce utla başlamış, Selahattin Erköse'ye gitmiş, o da olmamış. Sonra keman almışlar, Ali Nihat Hoca'yı bulmuş. Ali Nihat Hoca'ya başladığının 3-5. ayında ben sokakta oyun oynarken ben de geleceğim diye tutturdum ama ara sıra okuyordum o evde çalışırken. Kundurama kum doldu, atmaya kürek gerek diye başlamıştım. Hatta yani yanlış olmazsa şunu söylemek istiyorum. Bana sorduklarında ben bulaşık yıkarken başladım diyorum, öyle bir esprim var.
Çok doğru.
Çünkü o içeride çalıyordu, ben 9-10 yaşlarındayım. Hani böyle ev işleri yapmaya alıştırıyordu annem beni. Ev işleri yaparken işte böyle o arada söylüyordum. Dolayısıyla benim için bir şey oldu, espri oldu. Ben bu şekilde başladım diye.
Çok güzel.
O başlayış oldu ve eniştem beni hocaya götürdü hocasına. Aslında istemiyordu. Öğrenemezsin, yapamazsın, olmaz, etmez falan. Hayır, gideceğim dedim ben. Ben de geleceğim sen dedim. Gittim. Hocanın gözleri görmüyordu ama çok iyi bir hocaydı. Gerçekten iyi bir öğretmendi. İlk nota derslerimi kendisinden aldım ben. Ali Nihat Karamemişoğlu'ndan aldım. Sonrasında onun ömrü vefa etmedi. Yani bir sene kadar çalıştık. Hatta ilk okuduğum şarkı da şimdi biraz sonra yayınlayacaksınız sanıyorum.
Nur içinde yazsın.
Amin cümle ölmüşlerimiz. Evet. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin.
Evet.
İlk öğrendiğim şarkı buydu. İsabet olmuş.
Evet.
Onu seçmeniz. Sonrasında tabii hastaydı kendisi. Biz bakıyorduk ona. Bir sene, 1,5 sene kadar bizim evimizde kaldı. Ondan ne öğrendiysem öğrendim. Hatta o kadar bir derin bir öğrenim oldu ki bu. Batı müziğine kadar inmeye başlamıştım.
Çok güzel. Aynen.
Sonrasında o rahmetli olunca eniştemle, yani baba dediğim Ayhan Kocagöz. O büyüttü beni çünkü. Onun vasıtasıyla onun repertuarı çok genişti. Yani o zaman biliyorsunuz Türk müziği, yani siz belki hatırlamazsınız da bizim yaşımızdakiler ve bizden büyükler çok iyi biliyor bunu. O zamanki musiki anlayışı çok
daha farklıydı.
Çok farklıydı.
Evet,
şimdiki gibi değil. Şimdi
çok
güzel
disiplinli,
de. O zaman çok farklıydı.
Değil mi? Evet.
Dolayısıyla onunla epey bir çalışmamız oldu. Ben hakikaten çok çalışıyordum. Ben o hocanın dışında ve babamın dışında hiç kimseden eğitim almadım.
Sanırım bu içten gelen bir şey değil mi? Yani
sevdim,
çalış denmesiyle olmuyor, bu içten gelen
sevdim,
bir şey.
Sevdim, yani bu işi sevdim.
Evet.
Şarkı söylemeyi sevdim, müziği sevdim ve hala da o sevgim devam ediyor. Dolayısıyla hani derler ya, bir işi ya sevmek ya da sevdiğiniz işi yapmak.
Kesinlikle.
En güzeli
çok
bu.
Önemli.
Ha, yani üf bu da neydi demeyeceksiniz hiçbir zaman. Hangi işe başladıysanız o işi düzgün yapacaksınız. Bana böyle öğretti çünkü eniştem.
Evet.
Babam diyeyim, siz anlayın artık.
Evet.
O bana böyle öğretti.
Evet.
Ben yapacağım bu işi. Ve ben hatta mesela 1'i 2'yi okumadım. Direkt 3. sınıftan okumaya başladım. Hı hı. Çok zekiydim ya. Hatta 4. sınıf dediler. Babam dedi ki olmaz, boğulur yani çocuk. Öyle demiş. Yani o zamanki eğitim şartları daha biraz farklıydı. 13-14 tane kitap vardı bizim zamanımızda. O şekilde halletmeye çalıştık. 3. sınıftan başladım. 3, 4, 5, orta 1, orta 2 yarım yamalak, orta 3'ü de dışarıdan bitirdim. Yani bunları bu şekilde de söylemiş olayım. Çoğu bilmez bunu belki.
Sözünüzü balla kesin. Estağfurullah, sözünüzü buyurun. Sizin sesinizle kesebilirim.
Tabii buyurun.
Küçücük bir
ben size söyledim. Ben konuşmaya başlarsam
harika,
susturamazsınız.
Harika. Ama dinleyicilerimizi daha uzun süre yakın, o sesinizden diyorsunuz. Mahrum etmeyelim. Hemen bir
örnek vereyim. Ne mutlu ki Ayşe Taş söyleyecek.
Evet, evet, ne güzel, evet. Ne çok güzel. Sağ olun.
Güftesi ve bestesi Selahattin İnan'a evet. ait Nihavend makamında evet. bir eser. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.
Sevdayı
Evet, bu muhteşem sesten, yorumdan sonra yine Ayşe Taş'tan kendisini dinliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Ben ne anlatıyordum? Nerede kalmıştık? Evet, okul evet ya, yani okulu sonra o şekilde bitirdim. Sonrasında işte bir telefon bizi Ankara'ya getirdi. Şöyle ki, İstanbul'da o zamanlar, yani o 79'lu yıllarda, yani 70'li yıllarda eve telefon almak çok zor bir iş. Hep komşuyla devamlı haşır neşiriz böyle. Komşu 4. 5. katta oturuyor. Ayşe Hanım sizi arıyorlar. Atilla May da arıyor. Yok işte bilmem Ziya Taşkent arıyor deyip kadıncağız haber veriyordu. Biz bu işten biraz rahatsız olduk. Dedik ki eve bir telefon alalım. Onu da alamadık, çok pahalıydı. Tabii. Ne yapalım, ne edelim?
7 yıl beklemiştik biz.
Evet.
Öyle bir şeydi.
Tabii şimdiki gibi kolay değil. Ne yapalım, ne edelim? Dedik ki gidelim Ankara'ya. İstanbul'daki imtihanları kaçırdık. Şeyde dışarıda çok çalıştığım için ben İstanbul'da oturdum ama hiç İstanbul'da çalıştım diyemem. Bir defa çalıştım, o da ilk ve son oldu. O da çok sonraları. Ondan sonra ne yapalım, ne edelim? Dedik ki gidelim Ankara'ya, bakalım ne olacak. Bütçe de yetmiyor. Buraya geleceksiniz, otelde kalacaksınız falan filan. Evet. Hani çalışmıyoruz
o
da.
O zaman bunların hepsi zor.
Yani zor tabii, zor ki. Elde tabii ki. Evet. Geldik şimdi işte. Şimdi daha burada işte derken burada yani otelde kalmak zor. Yani epey bir masraf gerektirir. Hiç olmasa size bir yer ayarlayalım, bir yerde kalın ve takip edin ne olacağını. Ondan sonra bir otele yerleştik. Hiç unutmuyorum, hastane yakında bir yerdi. Oradan devamlı takip ediyorduk ve bize bir yer buldular. Orada çalışmaya başladık biz. Aslında korka korka girdik bu işlere de. Girdik ama babamla beraber. Evet. O arada imtihanlar açılmıştı. Karşımıza Selahattin Altınbaş'ı çıkardı Allah. Ama onun öncesinde benim çalıştığım yere Ziya Taşkent geliyordu, Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun hepsi.
Amin. Mekanları cennet olsun. Evet. Yani ben yaşadığım sürece onları her zaman minnetle anacağım. Her zaman.
Hepimiz hiç öyle.
Unutmam anlıyoruz. Mümkün değil. Ben çok kendi adıma
büyük
söylüyorum.
Büyük değerlerdi. Evet.
Çünkü benim şu an hani bakın nasıl seviniyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Yaşadığınız heyecan benim çok hoşuma gitti. Yani beni mutlu etti. Ömrümü arttırdınız yani. Çok teşekkür ediyorum. Bir sanatçı
görevimiz,
olarak.
Görevimiz.
Estağfurullah.
Görevimiz.
İçten geliyor efendim.
Öyle sağ olun. Yani. Muhakkak herkese böylesiniz ama bir ayrıcalık var gibi geldi bana. Bir ayrıcalık var gibi geldi. Ve bu sevinci, bu mutluluğu bana yaşatan onlar.
Evet.
Ziya Taşkent, Selahattin Altınbaş, Saim Konakçı ve şu anda yaşayan büyük efsane bana göre sazında ve bestekarlığında da efsane Yılmaz Pakalınlar. Evet. Benim için bunlar çok değerli. Allah ona ömür versin. Hakkı rahmetine kavuşanları da Allah rahmet eylesin. Nur içinde uyusunlar.
Şimdi şöyle farklısınız. Benim anneme diyorum ki Ayşe Taş gelecek programı anne dedim. Ay ne muhteşem sestir.
Hayır,
rahmetli kayınvalidem bir konserinize gelmiştik, birlikte dinlemiştik. Koltuğa böyle yapışmıştı o sesle, büyülendim demişti. Yani
Allah rahmet
bu yüzden çok daha
yani ne
diyeyim, ailemizden başka kişiler şey tarafından da yok, dinlendiniz ve gönüllerinde taht kurdunuz.
Yani bu konuda sözü, yani bu anlattığımda sözü çok uzatmayayım. İşte bana ön ayak oldular. 80 yılında ben bir şeye girdim önce. Ön dinleme sınavına girdim. Orada kaç kişi girdi bilmiyorum. 137 kişi diye hatırlıyorum. 136. kişi bendim. Kayıt kapanmıştı. Selahattin Hoca Allah rahmet eylesin. Kaydı açtırdı benim için. Tesadüfen dinledi o beni. Bunlar uzun konular. Bunları sonra bilahare konuşuruz. dinledi ve sen ne yapıyorsun dedi. Kiminlesin sen dedi. Dedim hocam işte imtihan açılacakmış. Şimdiki çocukların yaşadığı heyecan gibi. O heyecanı ben de yaşadım. İmtihan açılacakmış. Onun için geldim dedim. Ha, ön dinleme. Gel bakalım dedi, bir görürüz falan dedi. Ondan önce Ziya Hoca anlatmış bayağı. Herkes demiş ki gelsin de boyunun ölçüsünü bir alsın falan demiş. Bunu da duydum. Olabilir tabii, haklılar. Ben çünkü dışarıdan geliyorum. Onlar gibi eğitim almadığım için bir şey diyemem. Haklıdırlar. Herkesin bilgisi farklıdır. Ama okuma konusunda biraz daha hani dışarıda çalıştığım için ben daha biraz şeyim o konularda. Pratiğim yani. Sonra işte o tanıtmış. Rahmetli Selahattin Hoca da kaydı açtırdı. Ben imtihana girdim. O 136-137. Kişi içerisinde yerimi aldım ve 4 kişi kazanmış. Ama bu 4 kişinin bir kişisi 4 şarkılık şarkı bant yapma hakkı kazanmış. O da ben.
Aynen.
Diğerleri kazanamamışlar. O diğer 3 kişi de birer şarkılık şey almışlar.
Evet.
Ondan sonra ben bir ara verdim. 87'nin sonunda tekrar imtihanlar açılmış. Asıl işte oydu benim girmek istediğim. O imtihandı. Ona da ben epey bir ara verdiğim için eşimin askerliği işte çocuk doğdu falan filan derken bayağı bir ara vermiştim. Korktum, giremem dedim. Ondan sonra eşimi teşvik ettiler. Bayağı bir gaza getirdiler onu. O da dedi ki sen gireceksin bu imtihana. Bak dedim Kemal'cim ben bu imtihana girerim. Kazanamazsam bir daha bu radyonun önünden geçmem. Depresyona girerim resmen. Çünkü beni çok övdüler. Evet. Çok güzel okuyor, şöyle yapıyor. Güzel okumak farklı, bir de bilgi gerekiyor. Onları biraz unutur gibi oldum. Notayı unutmadım ama nazari bilgileri belki dedim unutmuş olabilirim. Fakat eşim gitti bir kitap aldı bana. Çok bayağı bir kalın bir kitap. Ben o yüzden ne tencereler, tavalar yaktım bir göreceksiniz. Ben derse başlıyorum çalışmaya. Eşiğin altından koku geliyor. Kahve kokusu meğer kuru fasulye yanıyormuş orada. Bir gittim mutfağa simsiyah olmuş.
Ya.
Ondan sonra çaydanlığı yaktım. Neler yaktım. Eşim akşam geliyor işten. Ne yaptın, çalışabildim? Çalıştım dedim. Bugün yemek yok yalnız. Niye? Evin kokusunu almıyor musun dedim. Bak kokuya bak. Bir kokla kahve kokuyor. Ne yandı? Kuru fasulye yandı. Ondan sonra olsun dedi. Sonra imtihana geldi. Girdim. Orada da bayağı bir 200 kişinin üstünde birileri. Benim bildiğim. 200 bilmem kaçıncı sıradaydım ben.
Evet.
Orada da bayağı bir terlettiler beni. Epey bir terlettiler. İki defa imtihana girdim. Ve 87'nin Mart'ında girdim. Tabii yok, Kasım'da girdim. 6 aylık bir süreç yaşandı kadro almak için falan. Ondan sonra ilk solomu aldığım zamanı hiç unutmuyorum. Eda Şimşek arkadaşımız okuyacakmış şarkıyı. Bakışı çağırır beni uzaktan. Onu okuyacakmış. Gelmedi. Gelmeyince Ayşe okusun dediler. Merak ediyorlar ya şimdi nasıl okuduğumu. Biraz piyasa, biraz radyo. Ama ben şimdi radyo şeklinde tabii ki okurum. Yani önümüzde nota var. Mümkün değil dışarısı, dışarıdaki okuduğum gibi okumak. Yapmam zaten onu. Ondan sonra onun yerine okudum. Ama ilk solomdu. Fakat beni bir görecektiniz. Orada görmenizi isterdim. Bir böyle bir kamera olsaydı da beni seyretseydiniz. O heyecandan 70-80 kişi bakıyor böyle.
Ya ilk yani defa böyle,
evet ben okurum. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir, bir yandan hoşlanır azarlamaktan, bir yandan gözünde yaşlar nedendir. Devamı var tabii.
Ay çok uzatmayalım. Güzel, çok güzel. Ay ne kadar şanslıyım.
Okudum ama bir gelin bana sorun. Nasıl okuduğumu ben biliyorum. Çıktıktan sonra banttan şey dedi ki Ziya, dedi ki bak kızım dedi, burada dedi fazla keriz yapma. Bunların hepsi dedi gözünün içine bakıyor senin. Keriz yapma, düz oku. Tamam hocam dedim, hiç merak etmeyin siz. İlk solom diyordum, biraz yani dışarının etkisinde kalıyorum. Ama bundan sonra notayı ne görürsem, A görüyorsam, A, B'yi görürsem böyle hiç merak etmeyin. Hiç sizi mahcup etmem dedim. O ondan çok mutlu olmuştu, Allah rahmet eylesin. Yani en büyük ideali de benim orada okumamdı. Onu biliyorum çünkü. Yani yattığı yer nurla dolsun, ne diyeyim yani, hepsinin. Evet, yani kesinlikle. Rahmete kavuşmuş olanların. Sağ olanlara da Allah ömürler versin. Sağlıklı ömür versin.
Amin efendim.
Yani güzel bir şey. Bugüne gelmek onların, önce Allah'ın sonra onların vesilesiyle oldu.
Evet, bugünlere geliyoruz. Aynen öyle. Ve şimdi aynen ne öyle. Dinleyeceğiz?
Şimdi ne dinleyelim? Benim çok sevdiğim şarkılardan, çok sevdiğim bestekarlardan bir tanesinin eseri. Sizin de anılarınız için
evet.
Çok önemli bir yer eden bir eser. Güfte Burhan Bey, beste Selahattin Pınar, Rast makamında. Aylar geçiyor. Evet. Sen bana hala i̇şte geleceksin. Dinleyelim efendim. Muhteşem sesiyle Ayşe Taş.
Aylar geçiyor. Sen bana hala geleceksin. Aylar
çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Hemen bununla evet. ilgili bir bu şarkıyla ilgili anınız var, onu dinleyelim.
Bu şarkıyla ilgili anı şöyle, bu benim nota okumaya başladığımda evet. usulüyle birlikte notasını ilk okuduğum şarkı. Hı. Ve benim için çok önemli. Evet. Onun öncesinde nota okumaya başlarken şeyi okuduk. Tamburi Ali Efendi'nin Hüseyin'in şarkısı. Senden bilirim yok bana bir fayda gül. Fayda gül. Bunu okumuştum. Evet, onun sonrasında bunu okudum. Bu şimdi dinlediğimiz şarkının tamamı ve bu 13-14 hatta daha fazla bir CD'ydi bu. Bu CD'yi yaparken biz ilk önce beni şey aradı, Allah rahmet eylesin, Bekir Sıtkı Sezgin Hoca aradı. Evet. Radyoya yeni girdiğim işte 90'lı yıllar. Evde oturuyorum bir gün, aradı, dedi ki kızım merhaba, ben Bekir Sıtkı Sezgin. Tabii ben Hazırol'a geçtim, Bekir Sıtkı Sezgin. Yani ne söyleyeceğim şaşırdım. Buyurun hocam dedim. Dedi ki sana bir görev veriyorum. Buyurun hocam, Selahattin Pınar eserleri okuyacaksın dedi. Tamam hocam dedim. Nerede okuyacağız? Dedi ki CD yapacağız. İşte bir bankanın, herhalde onu söylemeyeyim. Evet. Bir bankanın kültür hizmeti. Peki hocam dedim. İstanbul'a geleceksin dedi. Tamam hocam dedim. Şarkılar şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar. İçlerinde bu var. Tamam hocam dedim. Çalışmaya gerek yok, zaten hepsini biliyoruz. Gittim. Bir gün önce akşam gittim. Ertesi gün stüdyoya gireceğiz. Bir stüdyo kiralamışlar. Stüdyoya girdik. Dedi ki darbuka yok. Klarnet yok. Hep işte ney, tambur, kemençe, bendir, daire, keman. Ondan sonra bunlarla okuyoruz. Girişte dedi ki hiç dedi bizim hani name deriz ya biz. Evet. Bizim name dediğimize müzik camiasında keriz derler. Hı hı. Keriz yapmayacaksın dedi. Hı. Yapma boş ver dedi. Selahattin Pınar eserlerine zaten gerek yok dedi. Tamam hocam yani dedim.
Yazıldığı gibi okumak.
Ya düz. Aynen öyle. Zaten gerek düz. Yok. Evet. Yani bunun neresinde ne yapacaksınız? Evet. Evet. Yapmış yapacağını.
Kendine katma demeye evet. çalışıyor.
Evet. Yapmış yapacağını zaten usta.
Ondan,
evet. Yani, kendin istediğin gibi oku ama çok keriz yapma, zaten gerek yok. Hı. Şarkı kendiliğinden nameli zaten. Evet. Tamam hocam dedim. Biz girdik, bir ses aldık. Aynen şöyle şu kadar okuduğum kadar bir okuduğum. Yani bir hafif, az önce okudum ya. Evet. O kadar, tamam girelim dedi. Bozulursa döneriz geri. Bozulursa döneriz, bozulursa döneriz. Hep böyle okuduk şarkıları. Bitti. Tahmin ediyorum o CD 1,5 saatlik diyelim. Biz bunu işte 1 saat 50 dakikada bitirdik. Öyle diyeyim, 10 dakika fazlasıyla. Yani dinlediğinizden 10 dakika fazlasıyla bitirdik.
Tabii hata almayınca
kayıt yaptık. Tam stüdyodan çıkıyorum. Kızım sen ne yaptın ya dedi. Ne yaptım hocam dedim. Ya mahvettin bizi dedi. Niye hocam? Ya dedi biz burayı dedi, bir haftalığına kiralamıştık.
İş bitti.
İş bitti. Parayı da peşin verdik dedi. Eyvallah. Şimdi parayı da geri alamayacağız. Ne olacak şimdi dedi. Hocam söyleseydiniz biraz dedim şey yapardım. Ben bir an önce bitsin de evime gideyim diye bekliyorum. Yani benim öyle bir huyum var. Hiçbir yerde kalmam ben. Evet. Hani kalma huyum yok. Dönebiliyorsam bir Almanya'dan dönemiyorum aynı gün. Hani yani öbür türlü dönüyorum. Evet. Antalya işte Alanya, fark Gaziantep etmiyor. Şurası o gece geri dönüyorum ben. Evet. Sazları da alıştırdım, kalmıyoruz bir yerde. Dedim bana söyleseydiniz ben de hocam biraz dedim canım. Yaktın sen bizi ya, dünyanın parasını yatırdık buraya dedi. Ve Bekir Sıtkı Hoca, ben radyoya ilk akitli girdiğimde yani 79-80 yıllarında ilk yapmış olduğum akitli bantlarımı talebelerine dinletir öyle yayına girermiş. Yani bunu dinleyin, bu kızı dinleyin öyle ve bunları ya. Ben
feyz alın.
Sonradan duydum yani bana söylediler ve o kadar mutlu oldum ki anlatamam size.
Şimdi bir feyz alacağımız bir eser daha dinleyelim mi? Güftesi Tevfik Baykara'ya, bestesi Alişen Ozan'a ait olan Rast makamında bir eserimiz. Gittiğin yolları yakın sanarak.
Evet, Alişen Ozan'ın en sevdiğim şarkılarından
buradan
biriymiş.
Selam olsun Ali
selam
abimize.
Olsun, evet. Çok güzel. Dinliyoruz efendim. Thank you. Çok güzeldi. Değil mi? Sıcacıktı. Ben şimdi sizin sahne performanslarınızdan da izledim sevgili Ayşe Hanım. Siz söylemiyorsunuz, aynı zamanda oynuyorsunuz sahnede. Oynuyor derken
yaşıyor. Dramatik olarak iyi yani. Kullanıyorum galiba. Muhteşem. Onu çok şey söylüyorlar.
Yani. Evet. Şarkıyla ve sözlerle bütünleşiyorsunuz.
O işte seviyorum. Yani şarkının içine girmek lazım. Şimdi ben çocuktum. Yani bu işe yeni başladığımda şey okuyorum mesela. Tuti'yi, mucizeyi, güyem ne desem laf değil.
Evet.
Şimdi bilmiyorum. Anlamını bilmiyorum.
Tabii, nereden bileceksin? Daha yaşınız da küçük.
Osmanlıca Türkçe sözlüğü açıyordum. Hmm. Satır satır böyle.
Ne demek istedim?
Mucizeyi, guyem ne demektir? Hmm. Yani papağan gibi aynı şeyleri tekrar ediyorum ama anlamıyorsun beni diyor. Hmm. Tuti'yi, mucizeyi, guyem ne desem laf değil. Evet. Bak buradan anlaşılıyor ama o laf değili biliyorum da öteki taraflar yok. Onun için ne demek istiyor? Mesela abi tabiyle bu şey haneme canan geliyor. Hmm. Üçüncü Selim'in Yürük Semaisi. Bu nedir? Yani ne demek istiyor? Bütün güzelliğiyle, bütün haşmetiyle yanıma, evime, haneme cananım, sevgilim geliyor demekmiş. İşte bunları öğrenince ben o çocukken, bütün babam derdi bana. Şarkıyı okurken aşkla, şevkle okuyacaksın. İşte hüzünleneceksin. Diyorum ki aşk nedir, sevgi ne, o neymiş falan diyordum. Kendi kendime bilmiyorum ya. Evet. Sonra okudukça ne demek olduğunu iyi anladık.
Evet.
Ondan sonra
yaşadıkça da anlıyoruz.
Tabii yani biraz. İyi anlaşıldı. Evet. O zaman daha iyi anlaşıldı. Hüznünüzü, sevincinizi, neşenizi, her şeyinizi şarkıyla paylaşabiliyorsunuz.
Ya.
Her şeyi anlatıyor çünkü. İçinde her şey var.
Ne kadar önemli değil mi?
Ondan sonra daha bir böyle anlam kazanıyor şarkı. Ve ben şu an mesela çalıştırdığım korolardaki arkadaşlarıma söylüyorum. Şarkıyı diyorum sadece okumayın. Ziya böyle derdi. Gazete okur gibi şarkı okuyorsunuz. Bu ne biçim okumak derdi. O çünkü çok önem veriyor şeyi. Ben okuduğum zaman da çamaşır yıkıyor gibi okur derdi. Yani. Çoğunu, birkaç kişi daha vardır onu o cümleyi kurduğu. Hı hı. O seçerdi böyle, çok seçerdi. Onun kadrosu belliydi.
Yoğuruyorsunuz anlamında.
Tabii. Bir de vücut dili çok önemli. Onu karşıya anlatabilmek.
Hı hı.
Yani o zaman daha çok dikkat ediliyor okurken, size daha çok dikkat ediliyor.
Ya mesela İlgi genelde çekiliyor. Hani evet, belki o araştırmayı yapıyorlar fakat böyle düz bir yüzle ya da bedenleri böyle sadece duran bir şekilde söylüyorlar ve onun ne derece işte karşı tarafı etkiliyor tartışılır, öyle değil mi? Sesi her ne kadar güzel olsa da birazcık o beden
dilini, ben bunları çok yaşadım.
Seyirciye aktarılması ve dinleyiciye aktarılması gerekiyor.
Mesela bir Maraş konserimizde, Kahramanmaraş konserimizde saat 9'da sahneye çıktım. Saat 12'ydi sahneden indim. Hiç durmadan ama. Okudum
maşallah,
falan.
Maşallah.
Rektör beyin eşi bizi evine davet etti.
Hı hı.
Eve gittik, işte çay içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Yanımızda saz arkadaşlarımız falan da var. Hüseyin İpek falan vardı yanımızda. Bir iki arkadaşımız daha vardı buradan giden. Rektör beyin eşi dedi ki Ayşe Hanım dedi, ben bugüne kadar çok sanat müziği dinledim.
Hı hı.
Müzik çok dinledim. Tiyatro seyrettim. Ama dedi yani sizde öyle bir şey var ki, bir kere şarkıyı okuduğunuzda her şarkı bittiğinde ayağa kalkıp sizi, yani herkes kalksaydı her şarkıda, o 40 şarkıda 30 şarkıda neyse, ayağa kalkıp sizi alkışlamak istedim ama onu yapamadım. Oturdum yerden. Fakat hani bir tiyatro seyredersiniz ya da bir işte sahnede sanatçıyı seyredersiniz. İşte perde oynar, ona dalarsınız. Ya da ne bileyim saz bir şey yapar, ona dalarsınız. Ama ben sizde bunu yapamadım dedi. Devamlı gözüm sizdeydi.
Dikkatimi hiç sizden ayıramadım.
Ayırmadım dedi. Vücut dilinizi çok iyi kullanıyorsunuz. Ya bu nasıl bir şeydir dedi. Ben gözümü ayıramadım sizden. Bir 3 saat daha olsa bir 3 saat daha dinlerdim dedi. Kaldı ki oradan, o konserden çıkarken bize yetmedi bu diyenleri duydum.
Ya. Yine bir aşkla, şevkle söylediğiniz...
Okuduğum bir şarkı okuduğunuz... değil mi?
Çünkü bize yetmiyor.
Evet, yetmiyor. Doğru. Yine aşkla, şevkle yaşayarak okuduğunuz bir eser. Türk sanat müziğimize, başka bir deyişle klasik Türk müziğimize müthiş eserler kazandırmış bir bestecimiz Saadettin Kaynaktan efendim. Güftesi evet. Vecdi Bingöl.
Evet.
Segah makamında. Derman kâr eylemez, ferman dinlemez. Evet, dinliyoruz güzel. Efendim. Evet.
Thank you.
muhteşem.
Evet.
Muhteşem.
Saadetin kaynak.
Sıcağı sıcağına bir Saadetin Kaynak daha yapalım.
Dinleyelim. Hadi.
Yine aynı makamdan. Yine Saadetin Kaynak bestesi. Güfte yine Vecdi Bingöl.
Evet.
Leyla bir Özge Can'dır. Evet. Kara Gözlü Ceylan'dır.
Ay çok severim. Dillerimizde olan şarkılar.
Leyla bir Özge Can'dır, Kara Gözlü Ceylan'dır. Ayşe Taş'tan dinledik sevgili dinleyicilerimiz ve sohbetimize devam ediyoruz. Gençlere neler tavsiye edersiniz sevgili Ayşe Taş? Yani onlar da müzikte iz bırakmak isteyecekler,
tabii
ileride
ki
sanatçı olmak isteyen pırıl pırıl gençlerimize.
Şimdi tabii sanatçı olunuyor. Yani evet, aslında olunmuyor da olunuyor bu şu dönemde.
Evet.
Bence gençlerimizin önce altyapısını çok sağlam tutması lazım bu işte. Hı hı. Türk sanat müziği, Türk halk müziği biliyorsunuz bunlar. Hı. Yani tamamı kültüre dayalı.
Kesinlikle.
Bu işin. Çünkü sadece şarkı okumak yetmiyor.
Evet.
Sadece fiziğiniz yetmiyor.
Donanımı
artık
da zenginleştirmek
halkımız,
lazım.
Halkımız bu işe daha önem veriyor. Yani sadece güzel okuyor da işte şurası şurası şöyle dedirtmeyecek şekilde. Önce yani şarkının nasıl okunacağını çok iyi bilmeli.
Hı.
Tamam mı? Şarkının içine girmeli okurken. Bunu yapabilmesi için de o şarkının sözlerinin bir anlamını öğrenmeli önce. Ondan sonra yani müzik kulağı çok iyi olmalı. Yani önüne gelen şarkı okursa, önüne her gelen bu mikrofonu eline alırsa bu işin ardını arkasını kesemezsiniz. Çünkü
tabii
herkes sanatçı olmaya meraklı.
Tabii.
Ama ne yapılacağını bilmiyor. Ben alırım mikrofonu okurum zannediyor. Bizim korolarımızda mesela var aynı şey ama biz hani elimizden geldiğince hani bu saatten sonra artist veya sanatçı olmayacaksınız diyoruz ama buna rağmen halka saygımız var. Şarkıyı doğru öğretmeye çalışıyoruz. Manalarını anlatmaya çalışıyoruz kendimizce. Düzgün okunması için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Yani bir konservatuvar gibi eğitmediğimiz kalıyor geriye. Hani o yaştan sonra nazari bilgi belki öğrenilemez. Evet. Hani nazari bilgi belki imtihanlar için geçerli. Ondan sonrası o makamın hakkını vermek. Bunu yapmaları için de biraz temelde sağlam olacaklar. Ben öğrendim 10 tane şarkı çıkayım okuyayım olmaz öyle şey. Ben 50 yılımı verdim bu işe. Hala korkuyorum halkımın karşısında okurken. Şuraya gelirken bile korkuyorum. Yani neden? Çünkü antiparantez şunu söyleyeyim. Korolarda arkadaşlara şarkıyı okuyacağımız zaman bazı şeyleri ifade arkadaşlar bugün biraz yorgunuz. Hani çok çalıştığımız için yorgunuz. Hani ben şu sesten okuyacağım siz ona dikkat edin. Siz şu, ben pesten okuyacağım siz tizden devam edeceksiniz diyerek uyarıyoruz. Onların karşısında okurken bile bozuk bir sesle okumayı istemiyoruz. Bozuk bir Türkçeyle okumak istemiyoruz.
Bu sizin mesleğiniz olan saygınız bu, ve böyle ama dinleyicinize, seyircinize
işte
olan saygınız.
İşte talebe yetişirken de ister korolar olsun. Koroların şu an çok faydası var. Gerçekten çok faydası var. Neden? Türk müziğini ayakta tutmak için. Yani ellerinden geleni yapıyor şef arkadaşlarımız. Ama tabii birazcık da şeye döküldü bu iş ama ticarete döküldü ama onu da yapmamak lazım. Çünkü o zaman bir enflasyon yaşanıyor.
Ürediler değil mi?
Evet çok enflasyon yaşanıyor ve bu da hoş değil. Yani bunların, işi yapacaksak doğru düzgün yapalım.
Bunların içinde çok önemli kıymetli korolar tabii. vardır. Bir, onlardan tabii.
Mesela ben size söyleyeyim bir Vedat Kaptan Yurdakol, bir Hasan Eylen, bir Cemile Uncu, bir Ali Şenozan. Bir Coşkun Açıkgöz kardeşimiz var. Çok ben gittim konserlerine çok şey. Yani şimdi 300 tane koro varsa karalamıyorum kimseye bir şey dediğim yok ama hadi önce de koro kurulmaması lazım bence. Bu 300 taneden ancak 20 tane çıkarabilirsiniz.
Evet.
Şimdi konservatuvardan gelen çocuklar da sadece ellerine notayı alıp okuyorlar. Bu değil. Bu değil.
Bütün bunların harmanlanmasıyla oluşuyor.
Ne dediniz? Vücut dilinizi çok iyi kullanıyorsunuz dediniz. İşte anlatıyorsunuz şarkı. Şey, onu yapmak lazım. Yani sadece şarkı okuyup kulağa değil,
ruh katmak.
Ruh katacaksınız. Çok güzel sesler
bedeninizi
var.
Bedeninizi de birleştirir.
Çok güzel sesler var. Onu kabul ediyorum. Yani ben kendim hayranlıkla dinliyorum bazılarını. Erkek, bayan hiç fark etmiyor. Ama yani biraz ruh önemli. Onun için altyapı sağlam olacak. Sözlerin içeriğini anlayacaklar. Karşıyı anlatabilmek için çalışacaklar biraz. Çalışmaları lazım.
Evet.
Bu çok önemli. Yani ben sanatçı oldum. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Böyle kolay olmuyor.
Bu kadar basit sanatçı, değil mi?
Herkes yani adının altına sanatçı yani Türk sanat müziği. Bir de karıştırıyorlar. Türk sanat müziği farklı. Fantazi müzik tamam belki bizim sazımızla icra ediliyor ama farklı.
Evet.
Bir tane Türk sanat müziği oku de okuyamazlar.
Kavramlar biraz birbirine karıştı
değişti
sanki.
Değişti yani. Yani.
Bunları korumakta.
Müziği yadırgamıyorum. Hepsini seviyorum. Ben hepsini dinliyorum. Benim en büyük yarım o. Arabesk de dinlerim. Sanat müziği dinliyorum. Halk müziği dinliyorum. Batı müziğinden dinleyebildiklerim var. Dinlediklerim anlayabildiğim kadarıyla dinlediklerim var. Fantazi müziği dinlerim. Yani müzik ortak değildir. Hepsi güzel. Ama birazcık daha yani küçük ayrıntılar var. Onları da ayırmak lazım.
Kesinlikle.
Evet.
Vakit hızla geçiyor. Hızla
evet,
akıyor.
Geçti.
Yine sevgili Ayşe Taş'tan bir potpori dinleyelim efendim. Senin güzel yüzünü bağa girdim kara bulutlar. Dinliyoruz efendim.
Ne kadar güzeldi şimdi.
Evet.
Dinliyoruz.
Kalbim kırıldı unut beni sevgilim. çıktı. Aman dostlar yar değil, aklım başımdan çıktı. Aman dostlar yar değil, aklım başımdan çıktı.
Evet, bu muhteşem potpuriden sonra yine Ayşe Taş'la sohbetimize devam ediyoruz. Zaman da hızla akıyor. Çok da vaktimiz de kalmadı ama.
Evet.
Son olarak neler söylemek istersiniz dinleyicilerimizle? Neler paylaşalım? Neler yapıyorsunuz? Mesela şu anda ne yapıyor Ayşe Taş
şu an tatile gidecek. Kış boyunca epey bir uzunca çalıştık. 6 tane koro var dedim ya. 6 koro çalıştırıyorum
yurt
işte ben.
Yurt dışında konserler.
Yurt dışında da konserler. Orada da kurucu üyesi olduğum bir koromuz var. Frankfurt, evet. Türk Müziği Sevenler Derneği.
Aynen, güzel. Çok güzel.
Başkanı da Serpil Uludağ ve Orhan Mercan şefi. Onlara da buradan selam olsun. Muhakkak yakalarlar, dinlerler.
Evet.
Burada işte Düzce Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi Türk Sanat Müziği Sevenler Korosu. Ankara Aşiyan Korosu. Ankara Deçenpo Korosu. Yani Demirçelik Korosu. Arhavi Vakfı Korosu ve Hertel'den Nameler Korosu. Ankaralılar Vakfı'nın. Muhteşem. O Hertel'den Namelerde her şey var. Evet. Arabesk, sanat müziği, batı müziği.
Çok güzel. Yani
ne istersen halk müziği, her şey var onun içinde de.
Evet.
Böyle bir yoğun kış geçti. İşte televizyondu, radyoydu derken kışı bitirdik, yaz geldi. Bugün artık buradan sonra gidiyorum zaten çok önceden gidiyordum da sizin için kaldım.
Bugün akşam gideceğim inşallah. Ne güzel, iyi ki kaldınız.
Allah nasip ederse.
Sizin TRT'de emekli olduktan sonra özel bir kanalda bir programımız da varmış değil mi bir ara?
Evet, vardı.
Çok yaşasın Ayşe.
Evet, vardı.
Efendim, vardı. Çok yaşayın. Çok yaşayın.
Hepimiz birlikte sağlıkla sıhhatle inşallah. Buradan bizi dinleyen herkese 7'den 70'e herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum Türkiye'den. Bizi dinlemekten vazgeçmesinler. Müzikte iz bırakanlar çok güzel bir program.
Çok teşekkür
takip
ederiz.
Ediniz lütfen.
Sağ olun.
Bir gün yine tesadüf ederiz inşallah.
İnşallah.
En kısa
sizlere teşekkür
inşallah.
Ediyorum şeref konuk ettiğiniz için. Teknik ekibinize,
efendim.
Küçük dev ekibe teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
Sağ olunuz, var olunuz. Ne diyeyim
ayağınıza
başka?
Ayağınıza sağlık, şerefler verdiniz.
Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Evet,
çok teşekkürler.
Bu arada Ramazan ayımız, mübarek ayımızı herkese kutlu ve mutlu olsun. İnşallah hayırlara vesile olsun ülkemiz içinde,
amin.
Tüm vatandaşlarımız
amin,
içinde,
amin,
tüm insanlık
amin,
içinde.
Amin. Evet, amin. Çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, haftaya müzikte iz bırakanlarda yepyeni bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.